Ayrım 2.
Önce bir Ermeni kızıyla evlendi. Sonra bir Kürt beyinin kızını aldı. Üçüncü karısını Kafkasya'dan getirdi. Dördüncü karısı Urmiye Gölü kıyılarındandı. Üç kızı 8 oğlu oldu. 5 de kardeşi vardı. Akrabaları aşireti Iğdır Ovası'nda oturuyorlardı. Onlarla o kadar çok ilişiği kalmamıştı. Biraz hor görüyordu onları. En küçük kardeşi sarayı bırakmış, Iğdır Ovası'na gitmiş, aşiretten bir kızla evlenmiş, onlarla birlikte yaşamaya başlamış, bir daha da saraya hiç dönmemişti. Kardeşine kızıyordu. Paşanın büyük bir tutkusu vardı, o da geyik avıydı. Her bahar yanına en keskin atıcılarını alır, Van Gölü'nün üstündeki Esrük Dağı'na, Sor Koyağı'na, Zil Koyağı'na, Süphan Dağı'na ava çıkar, yüzlerce geyik postuyla geriye dönerdi. Paşanın kızlarından birisinin adı Gülistan, birinin adı Gülciz, birisinin adı da Gülbahar'dı. Gülistan'ın anası Ermeni kızıydı. Büyük, ela gözlü, kırmızı saçlı, uzun kirpikli, uzun boyluydu. İstanbul'dan gelirdi giyitleri, saraydakiler gibi giyinirdi. Gülriz, kumrala yakın sarı saçlıydı. Çok uzun, kuğu boyunluydu. Kıvırcık kirpikliydi, gözleri çok maviydi. O da kız kardeşi gibi İstanbulca giyinirdi. Gülriz kız kardeşleri arasında okumaya çok meraklıydı. Ahmedi Hani'nin şiirlerini ezbere bilir, gelir daha çocukluğundan bu yana babasının divanında şiir okurdu. Babası çocukların arasında en çok Gülriz'i severdi. Gülbahar orta boylu dolgundu, duru açık bir teni vardı. Buğday benizliydi, o kız kardeşlerinden başka türlüydü. Ağrı Dağı kadınları gibi üst üste dökmeli fistanlar giyer, saçlarını 40 örgü yapardı. Gerdanlığı altındı, ayak bileklerine Ağrı Dağı kadınları gibi altın, inci, zümrüt, halhallar takardı. Çok zekiydi. Az konuşur, hep inceden gülerdi. Öteki kardeşleri erkek olsun, kız olsun saraydan çok az dışarıya çıkar, çok az halkın arasına katılırlardı. Gülbahar böyle değildi, o hep halkın arasındaydı. Toylardan, düğünlerden, derneklerden hiç eksik olmazdı. Beyazıt kasabasının halkı, Ağrı Dağı'nın köylüleri Gülbahar'ı çok seviyorlar, ona bir ermiş gözüyle bakıyorlardı. Nerede bir hasta, nerede bir yardıma muhtaç kimse, nerede bir yaşlı varsa Gülbahar onun yanındaydı. Bir usta atçıdan daha usta ata biniyordu ve paşa bu kızını uzaktan uzağa ona hiç karışmadan izliyor, içinden bu kız erkek olsaydı Ağrı Dağı'nın padişahı olurdu diye geçiriyordu. Gülbahar sarayı hiç sevmiyordu, kardeşleriyle de hiç anlaşamıyordu. Köylüler onun adını hiç söyleyemiyorlar, ona hep gülen kız diyorlardı. Gülerken yanakları çukurlaşıyordu, sıcak kederli gözleri uzak bir özlemle yanıyordu. Bu yıl 22'sine basmıştı. Sarayda babasının atı meselesiyle en çok ilgilenen Gülbahar olmuştu. Bu atın bir bildiği vardı, atın macerasını Sofi'den dinlemişti. Sofi'yi de çok sevmişti, zindandaki Sofi'ye her gün kendi eliyle yemekler götürüyor, durmadan ona sorular soruyordu. Sofi, vallahi balam doğrudur diyordu, atı 3 kere ben kendi elimle aşağılara götürdüm, yola bıraktım. At 3'ünde de geldi, Ahmet'in kapısında durdu. Bu at Ahmet'e yadigardır, hak onu Ahmet'e göndermiştir. Ahmet atı kimseye veremez, verirse olmaz. Bütün Ağrı Dağı ölür, atı veremezler. Bir gün Sofi Gülbahar'dan bir kaval istedi. Gülbahar hemen ona çok eski, belki 100 yıllık bir kaval getirdi, verdi. Ve Gülbahar onun kaval istemesine çok şaştı. Sofi bu yaşlı haliyle nasıl kaval çalacaktı? Kaval çalmak bir soluk, bir diş işiydi. Kavalı ancak gençler iyi çalabilirlerdi. Gülbahar baktı ki bu kocamış, beli bükülmüş adamın dişleri öyle duruyor, öyle apak. Kavalı elini alır almaz Sofi başladı çalmaya. Gülbahar bu kaval sesi karşısında lal ve eplem kaldı. Orada zindanın kapısına oturdu, belini duvara dayadı, Sofi çaldı, o dinledi. Sofi coşmuştu, durup dinlenmeden çalıyordu. Kaval bittiğinde Gülbahar uzun bir uykudan uyanırcasına uyandı. Duyulur duyulmaz bir sesle, Sofi bu kimin türküsüdür diye sordu. Sofi, bu dedi Ağrı Dağı'nın öfkesidir. Ağrı çok öfkelenmiş, sonra da atalar Ağrı'nın bu öfkesine türkü yakmışlar. Gülbahar her gün daha gün ışımadan zindanın kapısına geliyor, Sofi de ona Ağrı Dağı'nın öfkesini çalıyordu. Gülbahar ne kadar sorarsa sorsun, Sofi ona Ağrı Dağı'nın bu belalı öfkesinin ne yüzden ileri geldiğini, öfkenin ne olduğunu bir türlü söylemiyordu. İşte öyle öfkelenmiş diyordu. Öfkelenmiş de atalar onun öfkesi üstüne bu destanı çıkarmışlar. Ben destanın yalnız kaval dilencisini biliyorum. İnsan dilincesini yalnız denkbejler bilirler. Ben kavalcıyım, denkbej değilim. Gülbahar çalıştı, çabaladı. Sophie'den Ağrı Dağı'nın öfkesinin aslını öğrenemedi. Sophie, benim kavalım diyordu sultanım, sana bu öfkenin hikayesini anlatmıyor mu? Vay başıma, toprak benim başıma, demek çok kocalmışım. Gülbahar bu dağlarda bu ünlü türküyü çok duymuştu. Kadınlardan, çocuklardan, denkbejlerden, bilurvanlardan duymuştu. Ama Sophie gibisini hiç dinlememişti. Anlatsa bu öfkeyi kim bilir Sophie nasıl anlatırdı? Paşa da kızının bu zindandaki Sophie ile ilgilendiğini, her gün ona yiyecekler götürdüğünü, kavalını dinlediğini izliyordu. Bir gün Sophie'yi divanına çağırdı. Sophie dedi, at gelmeden, Ahmet gelmeden seni zindandan çıkaramam. İstersen git atı Ahmet'i getir. Sophie dikeldi. At da Ahmet de gelemez. At Ahmet'e haktan yadigardır. Ahmet gelir belki de ama at gelmez. Ben de Ahmet'i sana getirmem dedi. Paşa çok öfkelendi. Sophie'yi zindana geri gönderip Gülbahar'ı yanına istedi. Gülbahar dedi, bir daha bu Sophie ile uğraşmayacaksın. Paşanın sarayda her sözü emirdir. Ve birkaç gün sonra Hayderan Aşireti Bey'inden haberci geldi. Paşa merak etmesin, Ahmet'in atın dağlılarının yerini bulduk diye. Yakında at da Ahmet de elinde olacak. Ahmet Tekmil dağlıları toplamış, ta aşağılara Şemdinan Kürtlerine, Hakkari dağlarına gitmişti. Beyler toplandılar, Milan Bey'in oğlunu ödevlendirip Şemdinan'a gönderdiler. Milan Bey'in oğlu Musa Bey, Ahmet'i bir dağ düzlüğünde, yüzlerce çadırın ortasında, nakışlı mor çadırında buldu. Ahmet onu çok candan karşıladı. Musa Bey ona olanı biteni anlattı. Paşa seni görmek istiyor dedi. Senden başka bir şey istemiyor. Atı da istemiyor. Paşa köylerin Ağrı'ya dönmesini istiyor. Beyler seni de köylüleri de paşaya bağışlattılar. Paşa seni bes merak ediyor. Şu Ahmet de bir nasıl adammış diye. Paşa demiş ki bizim beylere, bir gözüm görsün böyle bir yiğidi, ona 10-15 at daha vereyim. Şu dünya gözüyle öyle bir yiğidi göreyim bir kere. Beyler bana bunları söylediler. Beni sana gönderdiler. Şemdinan beyleri, Ağrılıların ileri gelenleri, beyleri, ağaları toplandılar, uzun uzun tartıştılar. Kimi diyordu ki bu bir tuzaktır, kimi diyordu ki bu kadar kartal gibi beyler böyle bir tuzak kuracak kadar küçülürler mi? Bir koca Osmanlı paşası bunca Kürt beyleri bir at için bu kadar küçülürler miydi? Demek ki Paşa Ahmet'i görmek istiyordu. Atın varmış da kimin kapısında durmuş diye merak ediyordu. Ahmet Sophie'nin zindanda olduğunu da Musa Bey'den öğrendi. Sophie'nin haline içi çok acıdı. Ağrı Dağı'nı bırakırlarken yalvarmış yakarmış Sophie'yi dağdan ayıramamıştı. Koca bir kaya gibi Sophie dağa yapışmış kalmıştı. Paşanın onu zindana atacağını ne bilirdi? Musa Bey, merak etmeyin, Sophie'nin işi iyi dedi ve Gülbahar Hanım'la Sophie'nin zindandaki dostluklarını anlattı. Buna herkes sevindi. Ahmet, Musa Bey dedi, madem ki sen gelmişsin senin hatırını yerde koymam, Ağrı'ya dönerim. Paşa'ya giderim, aşirette döner. Yalnız paşa atı bir daha göremez. Musa Bey, paşa seni istiyor diye sözünü tekrarladı. Bes seni görmek istiyor. Ve bir bahar günü dağlılar Ağrı'ya döndüler. Ahmet'i bütün Kürt beyleri aldılar, paşanın sarayına getirdiler. Paşa Ahmet'i hiç kızmadan, biraz alaycı tepeden karşıladı. Gel bakalım Ağrı Sultanı dedi. At nerede? Ahmet, at evimde diye karşılık verdi. Sen atımı çaldın diye güldü paşa. Benim atımı çalmanın cezası nedir bilir misin? Ahmet hiç boyun kırmadı. Ben atını çalmadım dedi. At bana haktan yadigar verildi. At sana geri verilmez. Senin soyun da bizim dağdan olur. Sen bu töreyi bilmez misin? Bunu duyunca paşanın kanı başına sıçradı, bağırdı. Bilmem dedi, ya atım gelir ya da başını alırım. Atın şunu zindana. Ahmet'i getiren beylerin hiç sesi çıkmadı. Ahmet zindana giderken paşa paşa diye bağırdı. Başım gider ama sen o atı bir daha göremezsin. O at bir daha senin sarayına gelmez. Musa Bey bu hali hiç beklemiyordu, karşı koydu. Paşa dedi, bu sizin yaptığınız insanlık değil. Ben aldım getirdim Ahmet'i, zindana at diye getirmedim. Yalan söylediniz, kandırdınız bizi. Paşa kükredi. Bunu da zindana atın diye bağırarak emir verdi. Musa Bey'i de zindana götürdüler. Paşa Kürt beylerine döndü. Bu muydu bana yapacağınız? Nerede atım? Ahmet geldi, atım nerede? Atımı isterim, bu lekeyi soyuma sürdüremem. Paşa atını bir dağlıdan alamadı dedirtemem. Zor ama atı da getiririz dediler. Atın, Ahmet'in, Sophie'nin, Musa Bey'in hikayeleri Van'dan Malatya'ya, Malatya'dan Kafkas'a, oradan Anadolu içlerine kadar yayıldı. At üstüne, Ahmet üstüne denkbejler, türküler çıkardılar. Gittikleri yerlerde söylemeye başladılar. Bu tuzak dağlıların çok zoruna gitti. Milan aşiretinde çok zoruna gitti. Zindana varır varmaz Musa Bey Ahmet'in eline düştü. Kusura bakma Ahmet dedi, bilmiyordum, beni bağışla, yoksa seni getirmezdim. Benim başım gitmeden senin de başın gitmez. Ahmet'in gelişine Sophie çok sevindi, onu kucakladı, öptü. Sonra da çekti kavalını, Ağrı'nın öfkesini çalmaya başladı. Çaldığı çaldı, Ahmet'in, Musa Bey'in gözlerinden yaşlar geldi. Uzun uzun çaldıktan sonra kavalı Ahmet'e verdi. Ahmet'in içi yanıyordu. Ağrı'nın laneti bu paşanın başına olsun, beylerin başına olsun diye başladı kavalı çalmaya. Kaval başka bir türlü, başka bir sesle dile geldi. Gülbahar bu yeni sesi duydu, bambaşkaydı. Bu da Ağrı'nın öfkesini söylüyordu. Söylüyordu ama dağ taşı ayağa kaldıran, dağ taşı eriten bir sesle. Gülbahar zindana geldi, babasından da korkuyordu. Ama ne olursa olsun bu kaval çalan adamı görmeliydi. Sophie'yi bahane ederek kaval çalan Ahmet'i gördü. İçinden ne olduğunu bilmediği sıcacık, dostça bir duygu geçti. Babasının yaptığına deli divane olmuştu. Duvarın dibine oturup Ahmet'in kavalını dinlemeye başladı. Kendinden geçti, bir şey yapmalıydı, bir şeyler. Babasının insaniyetsizliğini örtmek için bir şeyler yapmalıydı. Musa Bey'in de yiğitliği hoşuna gitmişti. O gün mutfağa girdi, kendisini seven kadınlarla birlikte zindandakilere çok güzel yemekler yaptı. Adamlarıyla zindana gönderdi, bunu anası duydu. Paşa bu yaptığını işitirse dedi, hepimizin boynunu vurdurur. Gülbahar bu kadar küçüldükten sonra ne yaparsa yapsın paşa diye karşılık verdi. Günler geçti, Kürt beyleri ne atı bulup getirebiliyorlar ne de bir haber gönderiyorlardı. Musa Bey ile Ahmet de zindanda yatıp duruyorlardı. Gülbahar çok gizli onlara yemek gönderiyor, arada sırada da zindana gidip onları uzaktan gözlüyordu. Bir gün dayanamadı Sophie'ye. Ben Ahmet'le konuşmalıyım dedi, bir gece zindana geleceğim, söyle Ahmet'e. Ahmet'in sarışın, kıvır kıvır altın sarısı pırıltılı sakalı uzundu, dalga dalgaydı. Kirpikleri iri, duru mavi gözlerine bir kederli özlemi katıyordu. Uzun boyluydu Ahmet, saçları kıvır kıvır alnına dökülüyordu. Uzun ince yüzü yaralı bir karacanın acılı yüzünü anımsatıyordu. Bütün insanların kederi, özlemi, tutkusu gelmiş de bu yüze birikmişti. Bir düşte bir büyüdeydi Ahmet, aydınlık bir buğu ardındaydı yüzü. Görenin kanını kaynatan, uzak bilinmez bir dünyanın ateşini alıp götüren bir tadı vardı duruşunun, bakışının. Gülbahar Ahmet'i çok eskilerden tanır gibiydi. Sanki birlikte doğmuşlar, birlikte büyümüşlerdi. Öylesine aşinalık duyuyordu ona. Belki de düğünlerde, derneklerde, yaylada, avda. Belki kim bilir, düşlerinde görmüştü belki de. Öylesine bildik, öylesine yakın. Sophie, nasıl olur balam dedi, zindancı başı izin verir mi? Paşaya söyler, paşa da hepimizin başını vurdurur. Gülbahar'ın içine bir kurt girmiş, durdurmuyordu. Geceleri gözlerine uyku girmez olmuştu. Ahmet'in yüzü gözlerinin önünde bir sarı ışık gibi gelip gidiyordu. Gülüyor, iri mavi gözlerinde kederlerin en acısını, en onulmazını taşıyordu. Büyük bir yarası, bir derdi olmalıydı Ahmet'in. Onulmaz bir yarası. Belki kimi kimsesi, belki anası babası, belki kardeşleri, belki bir sevdiği yoktu. Dünyanın ortasında tek başına kalmış bir hali vardı. Yalnız, yapayalnız. Gülbahar bunu düşündükçe yüreğine ağı gibi bir acı dolanıyordu. Konuşmalıyım diye söylüyordu kendi kendine durmadan. Onunla konuşmalıyım, onun yalnızlığına, acısına derman olmalıyım. Üstelik de zindanda fıkara. Niçin hep onu düşünüyor, niçin o geliyordu gözlerinin önüne? Uykuda, düşte hep o vardı. Her neyse, neye baksa onu görüyordu. Kime, neye dokunsa önce ona dokunuyordu. Bir hoş olmuştu. Her nereye gitse yüreği onu zindana çekiyordu. Gülbahar birkaç kere zindanı görmüştü. Kapısı ağır bir demir kapıydı. Zincirli ağır bir kilidi vardı. Kapının kemeri yanı mavi çinke taşındandı ve taş kaba pürtükle yontulmuştu. Zindancı başı Memo'ydu. Babasının en güvendiği, çocukları kadar sevdiği bir insandı. Memo'nun babası da sarayın en sadık, en yiğit adamlarından birisiymiş. Memo daha 2 yaşındayken bir savaşta öldürülmüş. Memo gençti, çok yiğit, gözünü daldan budaktan sakınmaz, paşa için canını verir bir kişiydi. Zindancı başları hep böylesi adamlardan yaparlar. Memo hiç kimseyle konuşmaz, birisi ona bir söz söylese bir genç kız gibi kızarırdı. Gülbahar kendisini bildi bileli Memo bir kere olsun onun yüzüne, gözlerinin içine bakamamıştı. Onu görünce hep kızarmış, dudakları mosmor kesilip kanı çekilmiş, elleri titremişti. Gülbahar bütün bunları hep Memo'nun utangaç huyuna veriyordu. Hep yere bakar, hep utangaç bir kız gibi kızarır, hep hiç konuşmaz görmüştü Memo'yu. Sarayın mutfağı gizliden gizliye hep zindana çalışıyordu. Memo'ya da ayrıca güzel yemekler gönderiliyordu. Gülbahar her seferinde Memo'ya, "Kendi elimle sana yaptım Memo kardeş," diyordu. Böylece günler geçti. Gülbahar ancak birkaç kere daha uzaktan Ahmet'in yüzünü görebildi. Memo'nun sayesinde. Memo bazı zindanın kapısını açık bırakıyor, kendisi ortadan gitip gidiyordu. Ve Gülbahar zindanın taş merdivenlerinde Sophie ile konuşmak bahanesiyle Ahmet'i zindanın derin kuyusunun dibinde dolaşır görüyordu. Bir hoş bir dağ gibi her adım atışında yerinden koparmışçasına sağlam yürüyordu. Ağır, heybetli erkek. Az yukarıdan ince uzun birkaç pencereden zindanın dibine el büyüklüğünde ışıklar dökülüyordu. Zindanın kuyusu tam uçurumun başındaydı. Aşağıda Beyazıt Ovası, ovada ulu yol bir uçtan bir uca uzayıp gidiyordu. Arada sırada yoldan geçen kervanların çıngırak sesleri zindana kadar geliyor, zindan kuyusunun asılı durduğu uçurumda yankılanıyordu. Dağdan gelen, ovadan yükselen bütün sesler de bu uçuruma gelip yankılanıyorlardı. Kuyunun dibinde bir el büyüklüğünde, bir insan boyu yüksekliğinde bir delik vardı ve bu deliği bilmeyen, duymayan yoktu. Sarayın yapıcı başısını bütün halk bu yüzden kutsuyordu. Onu bir ermiş sayıyorlardı. Üstelik bu yapıcı başı bir Süryaniydi. Çok hapiste yatmış bir kişiymiş. Zindanın derdini, belasını onun kadar bilen çok az kişi varmış. Ne olursa olsun bu zindana bir göz delik bırakacağım. Ne olursa olsun dünyada ilk olarak benim yaptığım zindanın karanlığına pare pare ışık düşecek. Ve hiçbir zalim benim yaptığım ışık ocaklarını tıkayamayacak, söndüremeyecek. Saray bittikten sonra yapıcı başı paşaya bir mektup bırakarak ortadan gitip gitti. Mektubunda kim ki diyordu bu delikleri kapatır, o kişi bu sarayı temelinden yıkar. Bu sarayı ben o deliklerin ışığı üstüne kurdum. Kim ki zindanın ışık ocaklarını kapatır, tekmil belalar onun başına yağacak. Hiçbir zaman soyu, geleceği iflah olmayacaktır. Kim ki benim bu mektubumu bu sarayda oturacaklara iletmezse onun soyu kuruyacaktır. Kurulduğu günden bu yana bu ışık ocaklarına kimse dokunamadı. Beyazıt Sarayı zindanı işte bundan dolayıdır ki dillere destan oldu. Her zindana giren kişi yapıcı başı Süryani Süleyman Usta'ya hayır dua okudu. O delikten bakınca kış olsun yaz olsun dünya bir başka dünya oluyordu. Ovanın üst üste göğe doğru uzanan uçan yolları, kuşları, karları, kervanları, turnaları, toyları, ördekleri, kazları, karşı yatık tepelerin üstüne çakılmış harman harman yıldızları ve yıldızlar geceleri çalkalanırdı. Yolları göğe çekilen ince sular ışıltısında kıvrım kıvrım koyakları, üst üste üç sıra her sıranın arasında geniş buğulu bir ışık çizgisiyle uçan ovası gibi olurdu. Dışarı çıkınca her mahpus o delikten görünen apayrı büyülü çiçeğe, kara ışığa, yeşile, bazı mora, bazı sonbakıra, bazı maviye, bazı güneşe, sarıya, balkıyan bir turuncuya durmuş, andan ana değişen bir dünyaya durmuş ovayı günlerce arar, bir daha göremezdi. Mahpus zindandan çıkınca o dünya da ovada başını alır başka diyarlara giderdi. Sofi, Ahmet, Musa Bey sırasıyla delikten dışarıya başını almış gitmiş bahara bakıyorlardı. Sabahları ovadan arkadaki tepeleri belli belirsiz bir tül maviyle incelten bir buğu yükseliyordu. Buğu gittikçe pembeleşiyor, sonra ortadan siliniyordu. Gülbahar tepeden tırnağa muhabbet kesilmişti. İliklerine kadar sevgiyle dolmuştu. Elinin her değdiği şey canlı cansız bir sevgi yalımında ürperiyordu. Gülbahar sarayda bir sevgi uğuntusu gibi durmadan dönüyor, bir an olsun yerinde duramıyordu. Bir an büyük sevinç içinde çalkalanıyor, bir an karanlık bir umutsuzluğa düşüyordu. Sevgisi de korkusu da hışım gibi vuruyordu. Bir an için diyordu kendi kendine, şu zindanlık süre içinde Ahmet'i bütün ömründe görüp görebileceği bu kadardı. Başka türlüsü düşünülemezdi bile. Hiç kimse, babası bile, şahlar, padişahlar bile, kervan şeyhi bile istese Ahmet'i bir daha göremezdi. Dünyada her şeyin bir çaresi vardı. Bu zindan bitince Gülbahar'ın Ahmet'i şöyle uzaktan da olsa bir daha görebilmesinin hiçbir mümkünü çaresi yoktu. Gülbahar önüne geçilmez bir coşkunlukla düşünüyordu her şeyi. Sevgiyi, umutsuzluğu, ölümü, ayrılığı, zulmü. Her duygusu dizgin, tanımaz bir şahlanış içindeydi. Birden durgunlaştı, bütün bedeni yorgundu. Her bir yanı havanda dövülmüş gibi. Yarı ölü gibi sarayda oradan oraya vurmaya başladı. Görenler şaşırdı, Gülbahar fırtınası durmuştu. Böyle hiç konuşmadan, bazen de hiç kıpırdamadan donmuş, uykulu, ayağa kalkmış ölüye benzer 3 gün Gülbahar'ın ağzını bıçaklar açmaz, dolaştı durdu. Yüzü sararmıştı, donuk bir sarı, saçları ışıltısını, dişi aklını yitirmişti. İri gözleri sonsuz bir ışıltıda bir parlayıp bir sönüyordu. Yüzünde en tatlı yeri olan gamzelerinde derin bir gülüş, bir mutluluk, bir kıvanç donmuş kalmış, bir uzak kedere boğmuştu onun bütün bedenini. Bir akşamüstü birden Gülbahar başkalaştı. İçindeki sevgi fırtınası esmeye başladı. Gülbahar yerinde duramadı. Gene tepeden tırnağa sevgi kesildi. Gene sevgisi sevinci taşa toprağa işledi. Geceyi iple çekiyordu. Gece hiç olmayacakmış gibi geliyordu ona. Hiç gelmeyecekmiş gibi. Kendini sarayın dışına attı. Bir süre uzaktan demirci dükkanının kıvılcımlarını seyretti. Demirci Hüso bir kıvılcım yağmuru altında yitiyordu. Sonra Ahmedi Hani'nin mezarına gitti. Ona niyazda bulundu. Dualar etti, yardımını diledi. Duaları da bir çağlayan gibiydi. Set çekilmez. Ahmedi Hani'nin mezarından ayrıldığında gün batmış, o hiç gelmeyecekmiş gibi duran gece Ağrı Dağı'nın üstüne çökmüştü. İnceden de bir yağmur çiselemeye başlıyordu. Artık her şeyi bilinçli inceden inceye biliyordu. Kurtuluşu kalmamıştı. Akıbetinin üstüne yürüyecekti. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun. Odasında ağır nakışlı bir çeyiz sandığı vardı. Sandığında büyük anasının ona armağan eylediği altın, yakut bir Kafkas gerdanlığı vardı. Sonra bir yüzük, birkaç incili bilezik, altın halhallar. Ta Hint'ten getirmişti dayısı ona. Bir hırızma. Yine dayısı ona Afganistan'dan getirmişti. Nesi var nesi yoksa topladı. Bir kadife keseye doldurdu, doğru zindana gitti. Memo zindanın bitişiğindeki odasındaydı. Kapıyı çaldı, Memo kapıyı açtı. Kocaman kılıcı sağ kasığının üstünden ayak bileklerine kadar iniyordu. Abası doğru bir tay postundandı ve Kafkas gümüşü sırmasıyla işlenmişti. Keçe külahı başındaydı. Gülbahar'ı görünce yüzünde tarifsiz bir sevinç belirdi. Tarifsiz bir mutluluk sardı yüzünü. Bu sevinç Gülbahar'ın gözünden kaçmadı. Bir anda Memo'nun yüzü yine aynı hışımda bir umutsuzluğa, bir karanlığa dönüştü. Gülbahar da umuttan şaşkınlığa düştü. Memo gene kızardı, gözlerini yere dikti, elleri dudakları belli bir titremedeydi. Eli ayağı da tutmaz olmuştu. Gülbahar elindeki keseyi Memo'ya uzattı. Al dedi, bunların hepsini sana veriyorum. Memo keseyi aldı baktı, elleri kuş gibi uçuyordu titremekten. Şu zindandaki Ahmet'i bana göstereceksin. Kese Memo'nun elinden taşların üstüne düştü. Gecede sert çıngırtılar çıkardı. Gülbahar eğildi, keseyi yerden aldı. Yeniden Memo'ya uzattı. Memo keseyi almadı. Yüzünde bir damla kan kalmamış. Bütün bedeninin kanı çekilmişti. Yüzü kağıt gibi apaktı. Al bunları Memo, al bunları. Beni içerideki adamla görüştür. Ondan sonra git babama her şeyi söyle. Söyle ki başıma vursun. Memo öyle kala kalmıştı. Neden sonra başını ağır ağır kaldırdı. Gülbahar'a baktı. Gözleri bir ölüm acısındaydı. Can çekişen bir adamın gözlerinin ölüm pırıltısındaydı. Gülbahar gözlerini indirmek zorunda kaldı. Memo'nun elleri beline gitti, cansız ağır. Belinden zindanın anahtarını çıkardı, Gülbahar'a uzattı. Oradan uzaklaştı gitti. Gülbahar bir süre elinde zindanın anahtarı sevinsin mi ağlasın mı bocaladı durdu. Sonra ağlamaya başladı. Oraya Memo'nun odasının kapısına oturdu, uzun uzun ağladı. Bir ara zindanın anahtarını oraya zindanın kapısına bırakıp gitmeye davrandı. Bir türlü yapamadı. Sonra zorla ayağa kalktı. Ayakları ayaklarına dolanarak yüreği göğsünü yırtarcasına döverek zindanın kapısına gitti. Koskocaman açkıyı kilide soktu, açtı. Zindan karanlık. Çok aşağıda zindanın kuyusunun dibinde görünür görünmez bir ışık ipiliyordu. Gülbahar yordamlayarak eski, bu saray yapılmadan yüzlerce yıl önce kayaya oyulmuş taş merdivenleri indi. Zindanın dibinde hiçbir kıpırtı gözükmüyordu. Her şey dümdüz, azıcık ışığın ipiltisinde dibe çökmüş kalın bir tortuydu. Zindanda hiç rutubet kokusu yoktu. Aşağılardan ekşi bir tavlanmış deri post kokusu geliyordu. Gülbahar merdivenin dibinde durup zindanın dibini seçmeye çalıştı. Sophie, Sophie diye de usuldan seslendi. Gülbahar'ın sesini duyan Sophie don gömlek telaşla merdivenlere atıldı. Birinci kaset, birinci yüzün sonu, lütfen ikinci yüze geçiniz.